İslam'dan Hayata Ölçüler. Ahmet Taş getiren ve Nurettin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha hayırlı günler diliyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin. Yoğunsunuz. İyiyiz. Ziyaretler oluyor. Evet. Konferanslar oluyor. Allah razı olsun.
Amin.
Bu kul hakkı konusundaki sohbetlerimiz oldukça geniş ilgi gördü. Böyle çok olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle geçen haftaki program böyle gençlerden bir hayli. Yani kul hakkı hassasiyeti, ahiretteki karşılığı, dünyadaki kul hakkı meselesinin onlar üzerindeki değerlendirmeleriniz çok büyük hassasiyet oluşturdu.
Elhamdülillah.
O konu malumlarınız yani çok derin bir konu. Hayatın hemen tamamını alakadar eden bir konu. Bugün biraz o geniş hayat alanında, yaşadığımız ortamda, sosyal ilişkilerde, sokakta, trafikte, şehir hayatı içinde, şehir halkıyla genel münasebetlerimiz içerisinde kul hakkı üzerinde duralım diye düşünüyorum hocam.
İnşallah.
Yani siz nasıl gözlemliyorsunuz? Mesela bir şehrin sokaklarındaki davranışlarımız da şehir halkıyla ilişkimizde bir kul hakkı sorumluluğunu ortaya çıkarır mı? Farz edelim, sokağa tüküren bir adam, sokağa çöp döken bir adam, havayı kirleten bir adam egzoz gazıyla ya da trafik şeritlerinde kendi çıkarını öne alan bir insan gibi, yani komşu hukuku, sokaktaki ilişki, nasıl bir çerçeve çizersiniz bu konuda?
Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, çerçeveyi biz kul olarak çizsek ne olur, silsek ne olur? Yani Allah-u Teala'nın kıyamet günkü rahmeti, mağfireti esastır. Rahmetin ve mağfiretin sahibi de Allah'tır. Biz Amin. Buradan onu dağıtacak halimiz yok.
Amin. Evet.
Şeriatımızın bize o rahmet şu şu şu sebeplerle dağılır, şu şu şu sebeplerle men edilir.
Evet.
Gibi bir terbiyesi, eğitimi olunca biz onunla karar edebiliriz. Onun dışında biz bir şey konuşmamız makul değil. Yani.
Hakkımız zaten yok. Ölçülere bakıyoruz. Ölçüleri arıyoruz.
Şimdi burada sokak kültürü diyeceğim de o çok değişik bir manada anlaşılıyor. Şehir kültürü diyeyim.
Şehir kültürü, evet.
Şehir kültürü içinde trafiği mesela, esas
evet.
alacağız. Mesela yol kültürü
yol
diyelim
kültürü
bu sefer.
Diyelim.
Sokak kültürü kaba ama yol kültürü normal.
Evet.
Şimdi iki hadis-i şeriften biz konuşmayalım da kıyamet günü bizi rahmeti ve mağfiretiyle muamele etmesini umduğumuz Rabbimiz ne konuşuyor,
Amin.
Ne buyuruyor ona bakalım. Dolayısıyla bana göre çok uygundur.
Evet.
Filancaya göre uygun değildir ama boş bu.
Evet.
Rabbimize göre nedir?
Ölçüyü koyan o çünkü.
Şimdi üstadım onun adına da Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşuyor. İki hadis-i şerif. Oturup evlerimizde amentüyü öğrenir gibi, tahareti çocuklarımızı öğretir gibi, namazın, secdesin, rükûsün öğrenir gibi öğrenmemiz gereken ve bugün literatürümüzde maalesef yaygın yer bulamayan iki hadis var hocam. Trafik, şehir temizliği, çevre kültürü ne sayarsanız sayın, bu çok önemli. Yani bu çılgınca bir
evet.
tefekkür gerektiren bir şey.
Merak ettim o hadisleri.
birincisi hocam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman listelemesi yapıyor. Buyuruyor ki iman 70 küsur şubedir.
Şubedir diyor. Evet.
Alternatifleriyle.
Evet.
Allah'a iman, meleklere iman, bunları 70. Beyhaki isimli muhaddis Şuabul İman diye bir kitap yazmış.
İmanın şubeleri.
İmanın şubeleri. Efendimiz 70 küsur şubedir diyor ya.
Evet.
O da on binlerce hadis içerisinden bu 70'i topluyor.
Sıralamış.
10 ciltlik bir kitaptır.
Evet.
Yani çok hacimli bir kitaptır. İçinde 10.000'den fazla hadis-i şerif var ayrıntılarıyla. Hocam bu hadislerden bir tanesi çok önemli. 70 küsur bölümdür iman diyor. Ve 3 tane örnek veriyor Efendimiz.
Yani imanın hani o 6 şartından ayrı değil mi? Yani onu da içine alan ama şunlar da imanın bir parçasıdır.
O ilk 6'sı.
Evet.
İlk 6'sı evet. Diğer 69 küsürünü de birinci maddesi olan Allah'a imanda topluyor zaten.
Evet.
Onun
evet.
için 6 ile sınırlandırılıyor.
Evet.
Aslında o bir ayrıntılarıyla açıldığında 73-74 oluyor.
Kitaba iman ettim dediğinizde bütün bu 70 şubeyi de 100 şubeyi de buluyorsunuz.
Gibi Kur'an'a iman edince Tevbe suresine de Nas suresine de Fatiha suresine de iman ediyorsun.
Evet.
Ama çıkıp da ben Fatiha Allah'ın kitabının suresidir diye müstakil bir iman bölümü olarak konuşabilirim.
Evet,
bunun
tabii.
gibi.
Evet.
Bu 3 madde sayıyor Efendimiz. Müminin cennete girmek için iman etmesi gereken dosyada 70 küsur başlık var.
Evet.
Bunun birincisi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır diyor.
Evet.
Biliyoruz zaten bunu.
Biliyoruz evet.
Sonuncusunu sayıyor. Yoldan insana, canlıya eziyet verecek bir şeyi kaldırmak imandandır diyor.
Evet.
Sonra ortadan bir örnek veriyor. En baştan en dipten bir de orta. Haya da imandandır diyor.
Evet.
La ilahe illallah bizim ibadet dediğimiz iman esasının özü, namaz, oruç hepsi içinde. Fakat bakıyoruz ki şehirde yaşamakla ilgili kültür Müslümanın kültürü değil, iman esaslarından biri.
Evet.
Eğer yoldaki eziyeti kaldırmak iman esaslarındandır diye bir kayıt koyuyorsa, yolda eziyet veren, iman esaslarına zarar veren birisi oluyor. Evet. Onun için biz İstanbul sokaklarında, Çorum sokaklarında, Edirne sokaklarında dolaşırken, mümin kimliğimizi bırakıp dolaşamayız.
Evet.
Niye? 70 bölümden biri çünkü.
Biri çünkü, evet.
Tükürebilir mi yola diye soru soramaz kimse bana. Hiç kimse soramaz yola tükürülebilir mi diye. Bu namazda cep telefonuyla konuşabilir miyim demek kadar gülünç olur bu.
Evet.
Neden? Evet. Çünkü namaz ibadet ortamıdır. İman olarak ben namaza geçmiş oluyorum mümin kimliğimle. Yolda da mümin kimliğiyle yürümek zorundadır mümin. Onun için ben bir ders yapmıştım bir zamanlarda. Bir belediye bu dersi biz her ehliyet evet. alana verelim mi demişler. Trafikte de Müslümanız diye başlık koymuştum.
Evet, evet.
Trafikte de Müslümanız. Yani trafikte vatandaş kimliğimizle yürüyemeyiz biz.
Bunu biraz açalım hocam.
Açacağız
yani
hocam.
Şöyle bir şey. Şimdi dediniz ki yola tükürmekle namazda cep telefonuyla konuşmak aynı şeydir. Belki de yani zihinlerimizde bu bağlantı yeterince kurulamadı. Müslümanlığın bu kadar iç içe olduğu, yani sosyal hayatla ibadet hayatının bu kadar iç içe olduğu şeyi kurulmadı. Orayı biraz
evet,
açalım
namazı,
isterseniz.
Namazı bozmak diye bir korku var içimizde
evet,
ama
evet.
sokakta İslam olmayacağı için modern kafada sokaktan namazı bozur gibi İslam nasıl bozulsun?
Aha.
Halbuki ben 24 evet. saat murakabe altındayım.
Evet.
Camide mi sadece Allah'ın kontrolü altındayım?
Evet.
Yani arabama bindiğimde kimse olmayabilir arabada, kırmızı ışıkta elektronik denetleme sistemi olmayabilir. Hani melekler?
Evet.
Hani melekler?
Yani elektronik denetleme sistemini dikkate alıyor insan.
Ama meleklerin meleği... denetleme Hı. sistemini de dikkate. Ben halbuki niye amentü billahi ve melaiketi hemen melekler ikinci madde oluyor? Çünkü meleklere inanmasan onun getirdiği kitabı anlayamıyorsun. Gönderdiği peygamberi anlayamıyorsun.
Evet.
Hayatta 24 saat kontrol ruhundan kayboluyorsun.
Evet.
Müslümanların bir otokontrol sistemidir meleklerle beraber olma düşünceleri. Bu otokontrol kaybedilince polis çaresizdir artık.
Evet.
Hiçbir maddi tedbir yoktur ortada. Bu sebeple ben camide Allah'ın kuluyum. Dolayısıyla aynen namazda ya, cep telefonuyla konuşamıyorum. Bozuluyor.
Evet.
Sokakta kimin kuluyum?
Sokakta ne bozuluyor hocam?
Sokakta mümin kimliğim zarar görüyor.
Zarar görüyor.
Mümin evet, kimliğim zarar görüyor.
Çok güzel.
Mesela evet, namazda cep telefonuyla konuşunca namazım bozulsa yeniden kılıyorum o namazı.
Evet.
Mümin kimliğim bozulunca yapacak bir şey de yok.
Evet.
Yani mümin kimliğim benim namaz kılan kimliğimdir.
Evet.
Zaten mümin kimliğim var diye namaz kılıyordum ben.
Tabii ki.
Mesela yalan konuşunca insanın dilinde çıban çıkmıyor.
Çıkmıyor, evet.
Ama imani şahsiyeti zarar görüyor. Yalanla iman bir arada durmuyor çünkü.
Evet.
Bu sebeple bir noktalı halledilmesi gereken konumuz bizim. Biz sokakta da Müslümanız.
Evet.
Trafikte de Müslümanız. Yatak odasında da Müslümanız. Çocuğumuzla oynarken de Müslümanız. Seyahatte de Müslümanız.
Seyahatte de Müslümanız.
Yani gittiğimiz yerde Müslümanız biz. İslam'ımızı İstanbul'da bırakıp mı Antalya'ya gideceğiz?
Ya, evet.
Gittiğimiz yere gelecek. Uçakta da Müslümanım. Biz her şeyden önce beni ölüm nerede yakalarsa sakıncası yok, istediği gibi yakalasın diyebiliriz. Böyle bir şeyimiz var mı? Hep ne istiyoruz? Namazda yakalasın. Niye? Evet. Namazda mümin olduğumuzu belgelediğimiz bir ortamdayız. İman üzere gideriz. Hayır. Sokakta ölürse de mümin imanıyla ölecek. Ölmesi
ben
gerekiyor.
Ben diyorum günah üzerinde yakalamasın ölüm.
Yakalamasın ama yani günahsız bunun yaşamak için gerekiyor o zaman da.
İşte ya günahtan mümkün olduğunca kaçınarak.
Arınacağız.
Evet.
Belki sıfır olmayacak günah.
Sıfır olmayacak ama
kasıtlı da olmayacak.
Evet.
Bile bile de kendimizi.
Yani bir arı olma, temiz olma hassasiyeti
evet,
olması gerekiyor. Evet.
Şimdi hadis-i şerife tekrar dönersek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman bu ya.
Evet.
İkinci bir kelime değil. Ahlak, sosyal kimlik böyle şeyleri söylemiyor. İmanın şubelerini sayıyor. Yolu kirletmekten de bahsetmiyor. Yoldaki evet, eziyet verici bir şeyi bir kenara almayı iman gereği görüyor.
Evet.
Dolayısıyla bu belediyenin işi deyip yoldaki kırık bir şişeyi gelsin belediye alsın da diyebilir bir insan. Hayır, burada bir çocuğun ayağına basar, alıp çöp kutusuna atmayı da yapabilir. İkincisi iman karakterini gösteriyor.
Evet.
Peygamberinin talimatına uymuş oluyor. Bu birinci hadis-i şerifimiz, sokaktaki kimliğimizin camide bizi mümin olarak tutan kimlik olduğunu ispat ediyor.
Evet.
İkinci hadis-i şerif üstadım, sahih bir hadis-i şerif. Bunlar hep sahih hadis-i şerifler olarak konuşuyoruz. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam böyle söyledi mi söylemedi mi diye bir tereddüdümüz yok elhamdülillah.
Yok, evet.
%100 Peygamber Efendimiz söyledi. Elhamdülillah iman ettik. İkincisi bir gün ashabına buyuruyor ki yol kenarlarında oturmayacaksınız buyuruyor.
Evet.
Yol kenarlarında oturmayacaksınız. Hani esnaf tabure koyup oturuyor ya,
hı hı,
ya da bir ağacın altında ayran içmek için oturuyorlar ya. Yol kenarlarında oturamayacaksınız diyor. Bu arada izin verirseniz ben bir dipnot açayım.
Lütfen.
Bilhassa belediyelerde görevli kardeşlerimiz bu hadisi şerifi dikkate alarak yol kenarında çay ocaklarına, büfelere, pastanelere masa koyma hakkı vermesinler. Buna yasalar izin verse bile Peygamber Aleyhisselam izin vermiyor.
Evet.
Madem Müslümanların oylarıyla, Müslümanların desteğiyle bir mecliste görev alıyorlar, belediyede görev alıyorlar. Mesela hocam Aksaray gibi bir yerde 10 adım yürüyemiyorsunuz. Orada küçücük bir büfe açmış adam, 20 metrekare büfe, 50 metrekare caddede masalar koymuş, orada döner satıyor adam. Siz elinizde bir poşetle orada yürüyemiyorsunuz.
O büyük kavga konusu biliyorsunuz hocam, belediyelerle o iş yerleri arasında.
Hocam,
yani de orada o iş yeri sahibine de bir şey söylemek lazım değil mi? Yani belediyelere tamam bunu yapma, yaptırma diyoruz. Yani kul hakkı açısından iş yeri sahibine de bir şey söylemek
ben
lazım.
Ben şunu söylüyorum. Bana orada bir şey ikram edilse gidip yemiyorum.
Evet.
Bu menhiyattan diyorum. Helal de yedirse adam, yediği verdiği şey helal ettir de olsa. Yani sokak ortasında kaldırımın işgali yanlış. Ahlaki başka zafiyetler de oluşuyor tabii. Orada ziyafetin başka sorunları da var. Hele bu sigara yasağından sonra daha da yaygın oldu.
Evet.
Lokantalarda sigara içilemeyince
Dışarıya
konuyor. Hadi diyeyim, konfeksiyoncular da öyle yapıyor. İçerideki mal kadar dışarı mal koyuyor.
Evet.
Bu
kaldırım işgali.
Ya kaldırım işgali, Müslümanların, insanların, vatandaşların dolaşacağı zemini işgal. Evet. Burada hadis-i şerif yol kenarlarında oturmayacaksınız diye talimat veriyor. Sahabi diyor ki, ya Resulallah diyor, böyle buyurdunuz ama biz yol kenarında oturmaya mecburuz. Birisini bekleyeceğim. Yahut da bir mesele görüşeceğim, gidecek bir ev yok o esnada, dükkan yok. Yani öyle bir pozisyon oluyor ki bizim yolda oturup 5 dakika beklememiz gerektiği olur gibi, hı hı, bir özür beyan ediyorlar.
Evet.
Efendimiz buyuruyor ki, bağlantı bölümümüz burası. Madem ki yani ben size oturmak
zorundasınız.
Oturmak zorundasın. Yolun hakkını verin.
Yolun hakkını verin.
Ya Resulallah, yolun hakkı da ne? Hani evet. İnsan hakkı, kul hakkı diyoruz ya biz şimdi.
Evet.
Kul hakkı, buyurun, yolların da hakkı varmış. Kulların yolunun kul hakkı oluşuyor bu,
evet,
sefer. Buyurmuş ki, bir, gözünüzü kapatacaksınız. Sen orada dik izleme memuru gibi oturmayacaksın.
Evet.
Göz korunması
gözü
olacak.
Gözü koruyacaksın.
İki, gelen geçen selam verecek, selamların hepsine cevap vereceksiniz.
Evet.
Üç, orada bir yanlış iş gördüğünüzde müdahale edeceksiniz.
Evet. Emri bil maruf.
Emri maruf, nehyanil münker yapacaksın. O zaman kendi işini beklemek için de görmen mümkün değil.
Evet.
Bu ne gösteriyor? Bu cümleyi burada açılım yapıyorum. Müslüman camide ezanı beklerken boş duramıyor, oturup Kur'an okuyor, tesbih çekiyor.
Evet.
Yoksa ne oturuyorsun camide boş boş denir. Aynı Müslümanı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda da boş tutmuyor.
Evet.
Geç yürü, burada durma diyor. Duracaksan, çocuklara yaramazlık yaparsa yapmayın yavrum diyeceksin. Eşiyle dolaşan bir kadın geçerken senin gözün öbür tarafa dönecek.
Evet.
O zaman işkenceye dönüyor yolda durmak. Evet. Olsun. Müslüman yolda bile Müslüman olarak durması gerekiyor.
Yolun
yolda
hakkı.
Kimliğimizi cübbe çıkarır gibi çıkaramayız.
Evet.
Takkemizi başımızdan çıkarır gibi kimliğimizi çıkaramayız biz. Müminiz elhamdülillah. Bunları, bu iki hadisi şerif yol kültürümüzün, şehir hayatımızın belki de en yüksek derecede imanımızla bağlantılı boyutunu ortaya koyuyor.
Evet.
İmanımızla bağlantılı. Kesinlikle biz mümin olarak yolda, şehirde, kaldırımda farklı bir insan olamayız. Elbette camide takke başımızda, ayakkabımız çıkmış, kıbleye dönmüş vaziyetteyiz. Yol hep kıbleye doğru gidecek diye bir şart yok. Yolda takkeli olma şartımız yok. Yolda ayakkabıyla yürüyebiliriz. Bu farka rağmen o şartlarda Müslümanız.
Yani hayatın farklı alanlarında farklı durumlarda olabiliriz ama ya,
iman kimliğimizle.
Evet,
ama.
Evet.
Mesela kolumu bırakıp ben yolda yürüyemediğim gibi imanımı bırakıp da yürüyemem yolda.
Evet.
Selamına varıncaya kadar. Yolda emri bil maruf ne yani münkere varıncaya kadar. Tabii takatle sınırlı olmak, evet, kaydı şartıyla. Dolayısıyla bir kere biz yollarda, şehirlerde Müslümanız. Müslüman olarak varız.
Evet,
mümin
önemli.
Kimliğimizle varız.
Bu çok önemli, evet.
Eğer günün birinde şehir hayatı, modern dünyanın yol kültürü, sindirilmiş Müslümanlıkla oralarda yürümemize sebep oluyorsa, sindirilmiş Müslümanlığımızı kabul edemeyiz. Bu bizim kabul etmemiz halinde iman gömleğini çıkarmamız olur.
Sindirilmiş Müslümanlık şeyini de açalım.
Açalım. Da. Mesela selam veremiyorum.
Hı hı.
Müslümanlığım sindirildi. Yahut da orada haram görüyorum, ses çıkaramıyorum. Veya yani, ben harama ortak oluyorum.
Bir ara bir dizi vardı. İşte öğretmen bir kadın var, bayan. Çocuklar hocam diyorlar. Hatırlar mısınız? Hoca, öyle, hoca camide diyor. O kadın ısrarla hoca camide diyor. Yani sınıfta hocam denemez, hı, diye bir şey. Şimdi hocayı camiye yollayan bir anlamda,
Müslümanın
şimdi
Müslümanın yaşlısını da camiye,
imanı da camiye yollayan.
Tabii, tabii.
Değil mi? Yani okulda sanki iman okulla buluşmayacak bir şey, sokakla buluşmayacak bir şey.
200 senedir yapılan aşı, evet, budur ama.
Evet.
Camiye,
evet,
mahpus ol. Çok böyle tövbe edeceksen bir tarikata gir.
Evet.
Sanki gençlerin tarikata girmesine gerek yok, camide olmasalar da olur, evet, gibi ruh içimize oturtulmaya çalışılıyor. Biz bugün İhya-ül-Müddin'i açıp veya benzeri bir ahlak kitabını açıp şeriatımıza göre yollarda şöyle yürünür diyemiyoruz. Önce ispat etmeye çalışıyoruz. İslam yolda da var diye.
Yolda da vardır. Şimdi deminden beri hep o temayı işliyoruz değil
mi? Mecburuz hocam. Evet. Bir yarım saat
bunu ama çok önemli bir şey.
Doğru. Bunu işlemedikçe yani darbe görmüş bir bünyeye müdahale etmek gerekiyor. Önce bünyeyi düzeltiyorsun, algılaması evet, düzgünce evet, olsun diyorsun. Tabii bu ilerleyince Kabe'nin kutsiyetini Mekke'de sınırlı hale getiriyor. Halbuki esası neydi? Kabe'nin olduğu cihete ayak uzatmamaktı.
Evet.
Yani dünyanın kutbundan kutbuna kadar her yerinde Kabe'yi aynı azameti taşıyor olması lazımdı. Evet. Şimdi hacılar gidince Kabe'nin kutsiyeti oluyor. Nasıl olsa filmlerle, kamerayla bizim önümüze kadar geliyor Kabe. Ucuzladı o kutsiyet gibi, evet, gibi oluyor. Evet. Aynı şekilde biz şimdi dikkat buyurduysanız oturup yolda da İslam var.
Evet.
Yolda Müslümanın Müslümanca yürümesi gereken bir yerdi. Yani şizofrenik bir hal aldık biz. Camili kimliğimiz,
ikili hayatlar,
ikili bir hayatımız.
Parçalanmış var. Zihinler.
Bir camide bir Müslüman kimliğimiz var. Bir de sokakta bir kimliğimiz var. Sokaktaki sindirilmiş.
Evet.
Yani acziyeti, yokluğu kabul etmiş. Çok basit bir örnek.
Sokakta olursa cesaret ister gibi.
Cesaret isterden ziyade biraz da hoşumuza gidiyor. Mesela çok basit bir misal hocam. Kornaya basmak diye bir şey var.
Evet.
Klakson çalmak mıdır nedir? Bunun başka bir adı daha var.
Klakson. Evet.
Klaksona. Ben kornaya çalmak diyeyim.
Kornaya
hepimizin
basmak,
anladığı bir kavram olsun. Şimdi bazı sokaklarda kornaya basmayın diye bir yazı var. Hastane var burada, evet, diye.
Bebek var der mesela.
Gibi
bazı arabalara otomobillerin koyuyor, arkasında bebek var.
Şimdi bir Müslüman trafik kuralları gereği kornaya basılabilir basılamaz yerler ayrımı yapıyor.
Evet.
Gece 11'de de çocukların bebeklerin uyuduğu bir saatte ben arabamın kornasını gürültü yaptırırsam bir bebek uyanırsa o bebekte 2 saat
patinaj yaptırıyor yüzünden, mesela gençler falan böyle müthiş bir gürültü
egzoz
çıkarıyor.
Egzoz gürültüsü yaptırtıyorlar arabaya.
Egzoz gürültüsü, motosikletle benzeri şeyler.
Yasal olarak takip yok. Hele 12'ye kadar suç değil bu.
Evet.
Ama insanların devleti var, bir de Allah'ı var.
Evet.
Yaratıcısı var bir de. O bebekler devlete dilekçe veremiyor olabilirler.
Evet.
Onların haliki o çocuğun
hukukunu korur, gözetir.
Er geç arıyor.
Arıyor.
Alıyor. Ve kıyamet günü bu korna benim kulağımda cehennem gürültüsü olarak çalar diye düşündüğümüz zaman,
evet,
Medine'de olalım veya İstanbul'da olalım, ümmeti Muhammed seviyesinde imanımız var demektir.
Evet.
Yasalardan sıyrıldığımız yerde kendimizi hür hissediyorsak burada durmamız gerekiyor. İmanı camide bırakıp sokakta kendimizi başıboş kabul ettik demek oluyor bu. Bu bir afet üstadım.
Evet.
Sekülerizmin yani laikliğin devlet tarafından pompalanıyor, biz böyleyiz demesine gerek kalmıyor. Pratiğimizde biz bunu uyguluyoruz demektir.
Yani işte o tarz bir hayat telkin ediliyor. Bir süre sonra da o imana yansıyor hocam.
O zaman bizim, evet, İslam'ı öğreten hocalarımız, muallimlerimiz, sizler yazıyorsunuz, biz konuşuyoruz. İslam'ı cami şartlarının ötesinde, dünya şartlarında anlatmak zorundayız o zaman.
Evet, evet.
Yani hoca efendiler çocuklarımıza terbiye verirken taharetten başladıkları gibi, namazdan önce taharetten başladıkları gibi camiden önce de sokaktan başlamalıdırlar.
Evet.
Sokaktan başlanmayan İslam eksik anlatılmış bir İslam'dır. Evden, sokaktan başlanacak, bitince orası buyurun camide şimdi İslam'ın zirvesini konuşalım diyeceğiz.
Evet.
Aksi takdirde farklı düşünen, İslam'ı ticarette farklı, sokak kültüründe farklı, düğününde farklı, camide cuma gününde çok daha duygusal düşünen bir nesil geliyor. Hristiyanlık zaten bu hale getirip Hristiyanlığı muharref hale getirdiler. Allah da Hristiyanlığı kaldırıp onun yerine İslam'ı getirdi. Elbette İslam kıyamete kadar bu hale blok olarak gelmeyecek. Yani evet. Bir grup hep sünneti, İslam'ın büyük kapsamlı halini yaşayacak Allah'ın izniyle. Ama bu bütün Müslümanların böyle bir himmetle, böyle bir heyecanla İslam'a sarılma heyecanını azaltmamalı.
Ya biz de işte bu programları biraz ulaşabildiğimiz herkese, değil mi? Şu anda arabasında radyosunun düğmesine basıp bizi dinleyen herkese, ben Müslümanım aidiyetini taşıyan herkese diyoruz ki İslam bir hayat, sokakta da İslam var. Şimdi sen araba kullanıyorsun, araba kullanmanın da bir Müslümancası var, değil mi hocam yani?
Evet. Yani devletin vatandaşını koruması var. Buna zaten uyman gerekiyor. Ucunda evet. Ceza var. Bir de Allah'ın mahluku olan insanı koruması var. Devletten sıyrılıyorsun. İşte 8'de filanca haklı çıktık diyor. Ya Allah-u Teala 8'de 8 haklı çıksan, 8'de 18 haklı çıksan, Allah hesap sorduğu zaman sen ne edeceksin
yani? Ya evet.
Yani ben polise göre haklı çıkabilirim. Mahkemede beraat edebilirim. Bir de ahkemul hakiminin huzurundayız. Yani emin olacağım, bazen içimden geçiyor ki hoca efendilerden bir tanesi, sizin de bildiğiniz bir hoca efendi, 65 yaşında emniyet müdürlüğüne gidip ehliyetini bırakmış.
Evet.
Bugüne kadar bir hata işlemedim. Gözümde zayıflamaya başladı. Şunu hiçbir hatasızken alın bu ehliyeti benden deyip iade etmiş ehliyetini.
İlginç.
Yani belki rahatsız olur diye ismini zikretmeyeceğim şimdi. Hoşlanmaz isminin zikredilmesinden. Ben bunu çok etkilendim.
Çok
bir iyi. Kendime örnek kabul ettim. Madem 65 yaşından sonra devlet sen bir iş göremezsin, otur emekli ol diyor. Ehliyetim de bana yaramıyor demektir. Evet. Yani her an dalgınlaşabilirim, kriz geçirebilirim. Şimdi yolda devletin haklı çıkarması yetmiyor ki. Benim devletim var, bir de Allah'ım var. Celle Celaluhu. Yani ve çok devletin ölçemeyeceği kadar, yani radarla hız kontrolü yapıyor devlet de, radarın az 10 santim bu tarafından geçince takip edemiyor seni.
Evet.
Emniyet şeritlerini izleyemiyor mesela. Sadece bir şeridi izliyor.
Hocam öyle şeyler ki, mesela burada radar var diye bir ifadesini görmüşse ya da onu tespit etmişse, orada yavaşlıyor, orada bir şey yapıyor, ondan sonra yeniden aynı şeyde devam ediyor.
Halbuki ben hep meleklerin kontrolü altındayım ya. Yani bunu özellikle belirtmek istiyorum ki İslam'ın 200 senedir camiye doğru kovalanmasının sonucudur bu.
Evet.
Bu sebepledir ki ehliyet alan kardeşlerime diyorum ki, tamam, sana devlet ehliyet veriyor olabilir, ama sen İstanbul'un yoğun bir trafiğinde bir gün araba kullan, sinirlenmeden eve gidebilirsen git ehliyet al.
Ben bazen şöyle diyorum hocam, yani İstanbul trafiğinde veli olunmaz diye. Yani,
veliler İstanbul trafiğinde araç kullansın.
Araç kullansın ya da öyle demek lazım. Yani büyük sabır istiyor hakikaten. Sabır istiyor. Büyük.
Yani hakikaten sabrı olmayanın o trafikte araba kullanması çok zor hocam. Yolcu evet. Olması da çok zor.
Ama işte hayat da orada hocam hakikaten. İnsan meşheri adeta, trafik alanı ve insanın sınandığı bir alan. Yani orada mümin olmak, orada yani veli olmak diyoruz ya, işte o veli olmak apayrı bir hassasiyeti gerekli kılıyor.
Hani bir menkıbe anlatılır. İki arkadaştan biri şehirde kalmış, biri dağa çıkmış da dağdaki keramet sahibi olmuş da mendiline süt doldurup arkadaşına hediye getirmiş de, hani o sütü de adamın dükkanına getirmiş, bak sütle sana işte sütü mendile koydum akmıyor demiş. Biraz sonra akmaya başlamış, adamın dükkanına bayan müşteriler gelmiş.
Gözü kaymış, kalbi
gözü,
kaymış.
Gözü kayınca keramet bozulmuş bu sefer. Bu hak olsun, menkıbe olsun, önemli değil, realite bu ama.
Evet, evet.
Gerçek bu.
Doğru.
Yani dağda derviş olmak kolay. Dağda evet. Velilik çok kolay yakalanıyor.
Evet.
Zaten yapacak bir şey yok ki.
Evet.
Yani Müslümanlığımızı üstadım İstanbul'da ispat etmek zorundayız biz.
Evet.
Mekke'de zaten ne yapacaksın ki, ihramlısın ya. Her şey yasak zaten.
Evet.
Yani Mekke'deki takvamızı İstanbul'da havaalanından, Yeşilköy'den bu tarafa geçirdiğimiz zaman çok önemli. Mekke'de yapacak bir şey yok. Zaten Medine'de aylarca kalırsa insan laubalileşir. İlk üç gün zaten şok geçiriyorsun. Yani ben nerelerdeyim, acaba gerçekten burada mıyım diye insan tereddüt bile ediyor. Yani gerçekten ben nasip olduğumu geldim mi diye. Ama bir ay sonra arkadaş oluyorsun Medine ile.
Evet.
O zaman İstanbul'a geldiğinde o salavat heyecanı duruyor mu durmuyor mu önemli. Yani biz ya üstadım,
Mekke'nin alışveriş alanlarında ayrı, harem-i şerifte ayrı
gibi mi olacağız?
Gibi bile olabiliyor insanlar.
Ben babalara ve annelere, öğretmenlere, kendime de diyorum ki çocuklarımızı 40 milyon nüfusu olacak bir İstanbul için büyütelim.
Evet.
Yazlıklarımız için büyütmeyelim. Yani köylerimizde çocuk büyütmeyelim. Köyde de büyütüyorsak mesela 20 gün 30 gün çocuğu kampa aldık diyelim. Mesela işte Sivas'ın bir kasabasında, bir Gürün ilçesinde ele aldık. Çok güzel. Ben diyorum ki geliniz 10 tane çocuğu otobüse koyun. 2 gün İstanbul'a dolaştırın.
Evet.
Burada din aşılayın ki göreyim sizi ben.
Evet.
Hep serada yetiştiriyorsunuz. Bu neye benziyor biliyor musun üstadım? Bir zaman ben çok çiçek besliyordum. Sonra başıma bir afet geldi. Attım bütün çiçekleri. Gidiyordum çiçekçide. O kadar güzel ki ya, tam Allah'ın zikrini hatırlatacak bir çiçek. Alıyorum, geliyorum. Soruyorum bu nasıl büyür filan. İşte tarif ediyor bana. Hatta not tutuyordum onları. Getiriyorum, o bir hafta ölüyor çiçek. Ya Allah Allah, gidiyorum çiçekçi diyor ki
çiçekçi de güzel.
Çok güneşe koyuyorsun sen diyor. Alıyorum gölgeye getiriyorum, gene bozuluyor. Meğer serada tam çiçeğin mantığına göre bir ortamda büyütüyor onu. Benim evimde bana göre, çiçeğe göre değil ki.
Öyle.
Ben evimde büyütünce tutmuyor.
Tutmuyor.
Yani sera çocuğu büyüttüğümüz zaman bir kıymeti yok bunun. Serada çocuğu annesinin himayesinde, babasının himayesinde, zaten şehir küçük. Televizyonu da kolayca küçükken kontrol ediyorsun. İnterneti de küçükken kontrol ediyorsun çocuğa. Çocuk üniversiteye bir geliyor ki la ilahe illallah, dünya burasıymış ya
kıran,
diyor.
Kırana bir ortam.
İstanbul'a bir geliyor, her şey bitiyor.
Evet.
Yani seradaki çiçeği büyütmek kolay. Kar altında, soğukta, Erzurum'un o buz ortamında kim çocuk büyütüyorsa veyahut işte çiçek büyütüyorsa diyelim, ona bir madalya vermemiz lazım bizim. Bu sebeple şehir şartlarına göre İslam yaşayacak çocuk yetiştirmek zorundayız. Oradan başlayalım isterseniz yani. Şehirde
bozulmayacak. Oradan o zaman şey söyleyeyim. Yani mesela çocuklarımıza kul hakkı terbiyesi vermek diye bir başlık atsak hocam.
Evet.
Neler vermeli mesela çocuklara kul hakkı terbiyesi dediğimizde? Yani
hemen
nelerse
şuradan başlayacağız hocam.
Evet.
Bir, yavrum sen Allah'ın kulusun.
Evet.
Senin bir Allah'ın var. Ona karşı mesulsün. Bunu bir ay eğitim verdik. İki, yavrum Allah'ın tek kulu değilsin.
Evet.
Senden başka da kulları var Allah'ın. Ve seni nasıl yarattıysa onları da yarattı. Senin sahibin de Allah, onların sahibi de Allah. Onların annesi babası seni döver dövmez kızar, abisi sana bağırır, geç bunlardan. Biz abisinden kurtarırız seni. Ama Allah'tan kurtaramayız.
Evet.
Hocam bu iki şey. Ben Allah'ınım.
Evet.
Hiç her şeyim ona ait. Buna inandı
İnna
mı?
Lillah.
Ha, inna lillah. %50 eğitimi hallettik buna inanıyorsa.
Evet.
İki, Allah'ın benden başka kulları var ve beni nasıl yarattıysa onları da yarattı. %50 de bu olmalı.
Evet.
Onun dışında ekmeğini alma, çikolatasını alma, bunlar çok ayrıntı.
Evet.
Çok
evet,
ayrıntı. Evet. Yani o çocuğu kandırabilirsin, Allah'ı kandıramazsın. Evet. O çocuğu ezebilirsin, Allah'ın kudretini geçemezsin. Bu ruhu verdiğimizde, ki bu mesela Esma-ül Hüsna'yı kuru kuru ezberletme yerine Esma-ül Hüsna'daki o azametli kelimeleri sadece 20'sini bir çocuğa kaptırsak hocam, yetiştirdik Fatih'i demektir hocam.
Evet.
Yani kaldı ki kuru kuruya Esma-ül Hüsna'yı ezberletiyoruz. 99'unu ezberledi mi çocuk, bir iş yaptık diye vehmediyoruz.
Bir tür teberrük gibi öğreniyor çocuklar hocam.
Ama o teberrük oyalanmaya dönüyor.
Evet, evet. Muhtevası onun benimle ilgisi, değil mi?
Yani 99
hayatla ilgisi, evet.
El Müheymin isminin ağırlığını çocuğa versek hocam, hatta rüyalarında görmeye başlasa, evet, çocuk onu yetecek belki de.
Evet.
Gerisini de o isteyecek ondan sonra zaten. üzüldüm. Nasıl Kur'an-ı Kerim'le amel etmeden ölüyü okuyup çekip gidiyoruz.
Evet.
Veyahut da işte cüz siparişi diye enteresan bir şey çıktı. Bıktım hocam ya. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ya hocam ben işte hatimi bitiremiyorum. Son 500'ü bulur musun birisini? Ya Afrika'ya, Müslüman'a yardım eder gibi hatim yardımları paylaştı şimdi.
Evet.
Bir de internette de rastlıyorum. Her türlü cüz paylaşımları falan. Bu nedir ya? Yani Kur'an-ı Kerim'i...
okunmuş hatimlerimiz vardır gibi.
Ya o eskiydi, elhamdülillah ondan kurtulduk, şükürler olsun ya. O şimdi işte evet, bir benzeri peyda oldu.
Evet.
Müslüman olarak yani işte Esma-ül Hüsna bizim terbiye formüllerimizdir hocam.
Hocam yani herhalde Allah Teala ile ilişkilerimizi
idrak etmek. Nasıl bir Allah'a iman ediyoruz?
Evet. Bizimle bizim hukukumuz nedir onunla?
Yani
değil mi?
Öbür türlü çok güçlü bir ilacın kavanozunu cebimizde taşıyarak keyfimizi evet, hallettiğimizi, iyileşeceğimizi zannediyoruz. Yani
evet,
ilacın kutusu cebimde. O midende olduğu zaman ilaçtır. Cebinde olduğu zaman ilaç değildir. Esma-ül Hüsna da böyle. Mesela kısa sureleri çocuklara öğretmeyi sadece kısa olduğu için yararlı buluyoruz. Halbuki kısa surelerde, yani ayetleri kısa olan surelerde bir çocuğa ömür boyu yetecek kültür var.
İman var. İman konusunda bilhassa ahiret hassasiyeti değil mi? İnsanın yaratılış...
Yani çocukta kul hakkını böyle başlatacağız hocam.
Evet.
Ben Allah'ınım. Benden başka çocuklar da Allah'ın çocukları.
Belki bir de şu hocam, gene de yani bu ayrıntı dediğimiz şeyler, yani insanın Rabbi ile ilişkisi, yaratanı ile ilişkisi, ya şu alanları da ilgilendirir mi ki? Hani denebilecek şeyler var. Yani işte yoldaki insanlara eziyet veren şeyi kaldırmak. Yani buraya kadar iniyor mu gibi bazen insanlarda şey oluyor. O ilişki çok daha sanki yüce bir ilişki de, sadece namazda ifa edilecek bir ilişki de anlaşılacak ama sokakta değil gibi. Orada da belki bir Müslümanlığın kapsama alanı, İslam'ın kapsama alanı, insanın Rabbi ile ilişkisinin kapsama alanı konusunda da bir
elbette
idrak zaafımız var.
Şüphesiz.
Yani. Evet.
Yani bu zafiyet önceleri düşmanlarımızın zulmü sayesinde, yani İslam'ı böyle bir dar kavanozun içine sıkıştırma hastalığıydı. Şimdi biraz daha farklı oldu. Biz vakit bulamadık daha geniş İslam'a. Biz de küçültülmüş İslam istiyoruz gibi bir görüntü var şimdi. Küçültülmüş İslam. Mesela filanca tarikat erbabıdır, takva adamdır. Tarikata gelince zaten takva olunur. Allah Allah, tarikat Allah'tan korkup Allah'ı dikkate alarak yaşamak demektir. Bu nasıl bir kesimin görevi olur ki?
Tabii.
Afet burada başlıyor zaten. Bir kesim mi sadece Allah'tan korkmalı?
Evet.
Hayır. Allah'tan korkmak müminin işidir. Allah'tan korkarak huzurlu bir hayat yaşamak müminin işidir. Müminin genci, ihtiyarı, kadını, erkeği yok ki.
Evet.
Türk'ü, Arap'ı yok ki. Gibi bir idrak. Yani burada İslam'ı Medine-i Münevvere'de Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e indiği gibi almakla bizim görüşümüze, zevkimize uyarlanmış olarak almak arasında bir gelgidimiz var bizim.
Evet.
Bazı şeyleri mesela cübbe giymeyi, mesela hurma yemeyi, mesela elle yemek yemeyi, bunların hepsini o dönemin şartları, Arap toplumunun kültürü gibi uyarlayabiliriz. Zaten kitaplarımızda da Peygamber Aleyhisselam Efendimizin insan olarak yapmak zorunda olduğu şeyler,
örfi ki, şeyler,
zorunlu sünnetler değil diye
evet,
bir başlık koyuyoruz
evet,
bunlara zaten. Ama mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cellabiye denen bir kıyafet giyiyordu. Yani uzun bir entari gibi giyiyordu. Onun altında ince gece pijaması gibi bir şalvar giyiyordu. Zaten Medine'de o giyilebilirdi. Herhalde kürk giyecek hali yoktu.
Evet.
Kafkasya'da -40'larda bir soğuk şartta yaşayan bir Müslümana sen de bunu giyeceksin deyip onu öldürmenin bir manası yok ki. O da o iklimin şartlarına
evet,
göre giyinecek ama şeriatın getirdiği tesettür
çerçevesinde,
kibirlenmeme,
Evet.
Nimetin kıymetini bilme gibi temel şartları zayi etmeyecek hiçbir zaman.
Evet.
Bu İslam'ı bizim büyük bir perspektiften, geniş bir daireden görüp görmediğimizi gösteriyor. Kör taklit de yapmıyoruz, ihmal de etmiyoruz. Hayatın mecburiyetlerini de alıyoruz. Dinimizin getirdiği vazgeçilmezleri de alıyoruz. Kendimiz bir İslam hayatı yaşıyoruz. Temel sorun Müslümanlığı din dersi kitaplarından ibaret kabul etme. Kimya ve biyoloji kitabında Müslümanlık görüp görememe evet. konusudur. Yani çok basit bir misal. Mesela bu ev benim evim. Bu balkonda bizim evim balkonu. Bu çamaşırlarda benim çamaşırlarım. Çok güzel. Ama bir bayanın en müstehcen çamaşırını birinci kattaki bir evin balkonuna asabilir miyim ben? Bu görüntüyü bu balkona verebilir miyim? Müslümanlık ayrıntısı bu işte.
Evet.
Ev benim, çamaşır benim diyemem. Ev benim, çamaşır benim ama ben Müslümanım.
Ben Müslümanım.
Ama ben Müslümanım. Bunu trafikte de uyarlamak zorundayız. Aynı şekilde mesela ben bir ağaç dikiyorum bahçeme. Benim bahçem. Parayla ağaç aldım. Parayla benim parasını verdiğim suyla suladım. Büyüyor. Ama ben bu ağacı büyüttükten sonra öbür komşumun evine güneş girmemeye başladı.
Evet.
Buyurun kul hakkı.
Evet.
Ağaç benim olabilir.
Ya da tozu, yaprağı bütün mahalleyi etkiliyor mesela.
Çok basit bir misal. Bir arkadaşımız, çok örnek vereceğim hocam. Bir arkadaşımız dedi ki biz bir yere Kur'an kursu yapacaktık dedi. Çok şehirimsi bir yer olduğu için beton firması demiş ki biz buraya gündüz mikser makinalarını getiremeyiz demiş. Yani o beton dökme makinalarını gece getirebiliriz demiş. Dozerci de biz de demiş gündüz çalışamam burada, hafriyat kamyonu gelmez buraya demiş.
Evet.
Gece çalışalım demiş. Bunlar da gitmişler belediyeye. Belediye de demiş ki bakın demiş 12'ye kadar bizim size müsamaha etme hakkımız var demiş.
Evet.
Ama 12'den sonra bu şikayet konusu olur. Kur'an kursu da olsa ben o inşaatı mühürlemek zorunda kalırım demiş. neyse bunlar da tamam demişler. Anlaşamamışlar işte diğer yüklenici firmayla diyelim. Şu olmuş, bu olmuş. Gece 3'te beton döküyorlar bunlar. Hafriyat makinesi çalışıyor, beton döküyorlar. Tangur tungur hemen belediyeye şikayet etmişler. Belediye gelmiş, etmeyin eylemeyin şudur budur derken sabah olmuş.
Evet.
Onların inşaatı bitmediği için ertesi gece aynısı.
Allah Allah.
12'de başlatıyorlar. Bunlar 12'ye kadar izin almışlar. Halbuki. 12'de başlatıyorlar sabaha kadar.
Evet.
Şimdi belediyede de gelmiş.
Mühürlüyor.
Burayı mühürlüyorum demiş. Çünkü belediye de iki şeyin ortasında kalıyor. Derken o işten sorumlu olan arkadaş dedi ki ya bak dedi Müslüman adam dedi Kur'an kursu mühürlüyor dedi.
Mühürlüyor evet.
Bana aracı ol, telefon et bunlara filan dedi. Dedim ki bak o değil, ben değil, Ömer bin Hattab olsaydı mühürlerdi bu inşaatı, haberin olsun dedim. Korkarım da herkesten önce o mühürlerdi.
Ya.
Çünkü Kur'an kursu yüzlerce çocuğun ve insanın, çocuk olması şart değil, uykusuz kalma nedeni olamaz mümin bir toplumda.
Evet.
Tamam sen Kur'an kursu yapıyorsun. Güzel.
Yani ümmetin kitabına Ömer'in yönettiği bir ülkede de olsa.
Ömer de yönetse radıyallahu anh bu devleti. İnsanlara sen sabaha kadar zulmedemezsin. Sonra hakikaten o belediyeci arkadaşlara sordum. Ya dediler ki yasal olmamakla beraber biz 12'ye kadar bunu üstlendik. Bir geceye de ses çıkarmadık. Ama el insaf bunlar en az 5 gece böyle devam edeceklerdi. Sonra tıpış tıpış hocam gündüz de yaptılar o işi.
Evet.
Firmalar küçük makine gönderdik bilmem ne derken düzelttiler bu
düzelttiler.
İşi. Şimdi burada bir noktayı tespit etmek istiyorum. Kur'an kursu bile yapıyor olsan, cami bile yapıyor olsan zulüm yapma hakkın yoktur
yok,
senin.
Evet. Evet.
Nitekim yine Ömer'den misal verdik, benim kaynak gösterdiğim Ömer kelimesi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Efendimizin mescidini büyütecek. Abdurrahman evet. İbni Avf, aşere-i mübeşşereden bir sahabi.
Evet.
Onun yanı başında bir mescidin yanında küçük bir arsası var diyelim. Ömer hemen verin Abdurrahman'ın parasını, mescidi büyütün buraya demiş. Çok enteresan üstadım. Böyle ben halkça anlaşılacak şekilde söyleyeyim. Hadisin metnini okumuyorum. Abdurrahman demiş ki radıyallahu anh, bak Ömer demiş, gasp edeceksen burayı yaptırmam sana demiş. Ama Resulullah'ın mescidine feda et de bütün canım feda olsun demiş. Hocam buyurun işte kul hakkı ya. Bunu söylendiğinde Birleşmiş Milletler'in arazisi de yoktu ya.
Ya.
Yani insan hakları, bırak sen o şey evrensel, ne evrensel beyannamesi. Bunu zorla yapacaksan yapamazsın demiş. Ama mescide arsa istiyorsan helal ettim gitti demiş.
Evet.
İstimlak etmene de gerek yok yani. Al gitsin. Bu nedir? Yani Peygamber Aleyhisselam'ın mescidini yapıyorum daha ne istiyorsun diyemiyorsun Müslüman. Yani zulmedemezsin.
Evet.
Kul hakkı diye bir şey var. Yani yasalar seni hapse atmıyor olabilir. Ama sen bu ağacı dikeli beri bu çocukların evine güneş girmiyor. Güneşin girmediği eve doktor girecek.
Evet.
Bunu düşünmek zorundadır mümin. Bizim ayarlarımız üstad. Gece görüşlü, gündüz görüşlü ayarlar değildir. Melek görüşlü ayarlarla yaşıyoruz biz.
Evet, melek görüşlü.
Hani bir de gece görüşlü radarlar falan var ya. Evet, gece görüşlü kamera. O nedir ya? Dolayısıyla biz yasadan kurtulmuş olabiliriz. Kameradan kurtulmuş olabiliriz. Meleklerden kurtulup kurtulmadığımıza baktığımız bir tarzla şehirlerde yaşayacağız.
Evet.
Mesela tavuk beslemek haramdır diyecek bir insan yoktur dünyada.
Tabii.
Tavuk haram olur mu ya? Allah'ın helal ettiği bir nimet. Ama şehirde apartmanların birbirine baktığı bir yerde 2 metrekarelik bir bahçede tavuk besleyemezsin. Bu mikrop üretir, rahatsız eder. Senin çocukların tavuk görme zevki yaşayacak diye yapamazsın bunu. Seni belki belediye gelip hapse atacak bir ceza yazamayabilir sana.
Kuş besleniyor mesela hocam. Yani uçurmalar var.
Tamam.
Malum yani gidiyor falanca yeri kirletiyor mesela o kuşlar.
Ben hocam çocuklara zararı yok diyecek bana birisi. Bir dakika diyeceğim. Birisinin çatısındaki yağmur oluğunu tıkattı senin kuşların. Çünkü onlar hep yem taşıyorlar.
Evet.
Kanatları gelip o çatılara konuyor. O her sene çatıların temizlenmesi gerekiyor bu sefer. Temizlenmeyince çatı suyu adamın evine verdi.
Evet.
Buyurun kul hakkı görüşelim.
Evet.
Buyur.
Evet.
Nasıl helalleşeceksin? Adam kuşu nereden barkod numarasına bakıp da senin kuşun olduğunu anlayacak.
Nasıl helalleşeceksin?
Her ay getirip
çatısını... Bu soruyu da çok sormak lazım hocam. Nasıl helalleşeceksin? Yani
nasıl?
Öyle girift şeyler oluştu ki haklar silsilesi.
Korkarım hocam şehirde yaşanmaz diye fetva mı vereceğiz artık yani? Yani çünkü
ama bu hassasiyetle yaşanırsa belki bir şey,
ben hassasiyetle yaşayayım, Rabbimin rahmetine sığınayım.
Evet, evet.
Ama vurdum duymaz yaşarsan sığınacağın bir rahmet kapısı yok.
Yok, evet.
Sıkıntı burada zaten. Ve Müslümanın zulmetmemesi mümkün olmayabilir. Hakikaten şehirde çok zor yani.
Çok girift yani hakikaten haklar, evet. Yani
belediyenin de kabahati var, bana park edecek yer bırakmamış.
Evet.
Ben park ettim, çocuk evine giremiyor. Kaldırımın evet. Yarısı gitti. Bu belediyenin sorunu bak. Buna bir itirazımız yok. Olmaz da, olamaz da zaten. Yani benim sorunum değil. Belediyenin sorunu.
Ama hocam benim mesela belediye var. Diyelim yolun kenarında park için şerit ayırmış. Gelip ikinci şeridi de park ediyorsunuz mesela.
Sorumluluk belediyede de kalıyor, bende de kalıyorsa ben mesulüm o zaman.
Evet, evet.
Ben mesulüm. Fakat burada ben %100 kurallara uydum. Kastım yok. Şu kadar da günaha girmişim. Benim rahim olan bir Allah'ım var. Ben ona sığınırım o zaman.
Evet.
Merhamet yeter bana.
Ama o hassasiyet... Olmak
bu hassasiyet
kaydıyla.
Olmadıktan sonra Kadir Gecesi dua ederek kulaklarından sıyrılmak yok.
Evet.
Burada çok önemli bir noktayı üstadım. Vaktimiz kaldıysa yani, ben özellikle açmak istiyorum.
5 dakikamız var hocam.
Benim Müslümanlık kalitem, ibadet yoğunluğum, infakım, sadakalarım, teheccüdüm kul haklarından muafiyet getirmiyor beraberinde.
Evet.
Ben camiye
bunu
gidiyordum.
Belki 1000 kere tekrar etmek
ben camiye gidiyordum. Dolayısıyla arabasını çizdim adamın, böyle bir şey yok.
Evet.
İster camiye git, ister statta maç seyretmeye git, istersen de hacca git. Adamın arabasını çizdiysen çizdin. Mesela çok şahit oldum ben. Camiye vaaza geliyorlar.
Evet.
Caminin önünde büyük izdiham oluyor.
Evet.
Adam da yazmış ki bu araya park etmeyin. İçeride benim arabam var. Yani, benim de sohbetlerimde başıma geliyor.
Değil mi? Evet.
Hatta bir gün sinirlendim.
Anons ettiriyorlar falan.
Ben de anons olmaz. Çünkü şöyle bir adak yaptım diyelim. Dedim ki arkadaşlar bir daha birisi filan yerden araba çekilsin derse benim o gün son konuşmamdır. Bu binada bir daha konuşmayacağım dedim.
Evet.
2-3 sene oluyor. ondan sonra arkadaşlar ürktüler. Bu adam hakikaten sohbeti bırakar dediler. 5-10 görevli dağıtıyorlar. Buraya park etmeyin. Şu adama dikkat edin, ikaz ediyorlar. Şimdi Müslüman vaaz dinlemeye gidiyor hocam. Adamın parkının önüne getirip arabasını bırak. Ben bir saat sonra çıkacağım diyor. Ya bu adam acil eşi rahatsız olup çocuğu rahatsız olup hastaneye gidecek olsa seni nereden bulacak?
Evet.
Yani parkın önüne niye park ediyorsun?
Park ediyorsun.
Sen bu sohbete gelirken arabanın önünü kapatılmış olsaydı ne diyecektin? Ya ben değil sohbete mi giderken tıkandım diyecektin.
Değil mi?
Yani şöyle düşünüyor insanlar. Ben Allah rızası için bir iş yapmaya gidiyorum diyor. Dolayısıyla evet, benim parkıma katlansın. Ya melekler katlanır ama kul niye katlansın senin parkına?
Evet.
Burada camiye geldik biz. Sabah namazı kılmaya geldik diyor. Sen sabah namazı kılmaya gelmiş olabilirsin. Ama sabah namazı kılsın veya kılmasın başka bir insana zulmetme hakkı doğurmaz. Dolayısıyla eğer sen bu adamın evinin önünde zulüm yaptıysan, parktı neydi önemli değil, kıldığın namazı ona kıldın. Bu kadar. Helalleşecek başka bir mantık yok çünkü. Adam senden kıyamet günü euro mu isteyecek? O günkü evet, namazı getir razıyım diyecek.
Değil mi? Evet. Allah Allah.
Ya çok büyük bir şey hocam. Ahiret evet, hesabıyla helalleşeceğiz biz
ya,
çünkü.
Evet.
Burada çok önemli bir şey. Korkarım camiye gidiyorum diye hele namaz kılmayanların evinin önüne park et bu arabayı. Zalimler onlar da namaza alışsın dedirtiyor şeytan bize zannediyorum.
Evet.
Ki çok kötü bir şey oluyor bu. Yani benim ibadetim zulmümün kılıfı olamaz.
Evet.
Ben iyi ibadet yapıyorum diye hatalarım görmezden gelinemez. Allah görmezden gelir.
Evet.
Kulum namaz kılıyorsa filan hatasını mağfiret buyurdum der Allah. Evet.
Namazdaki şu hatasını mağfiret der, buyurdum der, der.
O der. Kul demez.
Evet.
Allah Teala da sen namaz kılıyorsan ez geç kullarımı demiyor kimseye.
Evet.
Namaz kılıyorsun ama kimseye takılmadan gel bana diyor.
Evet.
Dolayısıyla kul hakları bizde namaz sorunundan daha büyük bir sorun üstad.
Evet.
Çünkü namazları da törpülüyor. Namazlar da onun yüzünden kalite kaybına sebep oluyor. En azından kendisi de gidebiliyor namazın.
Evet.
Kendisi de gidebiliyor. Çünkü kıyamet günü helalleşme ibadetler üzerinden olacak. E namazdan evet, başka da işe gelir doğru dürüst bir ibadetimiz yok zaten. Bir namaz var elhamdülillah. Onu da filancanın arabasını çizdim. Filancanın kornaya basıp uyanmasına sebep oldum. Filancanın dükkanının önüne koydum, adam o gün iş yapamadı.
Evet.
Çok
evet,
önemli. Çok basit bir misal daha hocam isterseniz. Hele İstanbul'da mesela yarı bodrum olan evlerde oturuyor insanlar.
Evet, evet.
Sen de bir yere gidiyorsun, bakıyorsun ki hazır boş burası. 50 santim olmayan da bir kaldırım var.
Evet.
Arabayı koca kamyoneti minibüsü pencerenin önüne bırakıyorsun.
Bütün ışığını yok Işık, ediyorsun.
Hocam ışık gidiyor. Daha da fenası. Adamcağızın o camı açıp havalanacağı bir yer orası.
Evet.
Camını açıyor. İnsanlar senin arabandan dolayı geçecek yer bulamayınca onun camına sürtünerek geçip içerideki mahremiyete zarar veriyor.
Evet.
Bu sefer ne yapıyor adam? Senin araban orada olduğu sürece
gece
perdesini açmıyor adam.
Açmıyor, doğru.
Tam bir gününü, sen iş bırakıp işine gittin tabii. Tam bir gününü karanlıkta geçiriyor.
Hapiste gibi geçiriyor. Hapiste
adam gibi. 24 saati gece şartlarında yaşıyor bu sefer.
Evet.
Hocam Birleşmiş Milletler kurulmadan, insan hakları beyannamesi ilan edilmeden Allah'ın şeriatı vardı. Kulluk mefhumu diye bir mefhum vardı. Mahşer yerine hazırlanma diye bir hassasiyet vardı.
Evet, evet.
Biz bu mahşer yeri şartlarını kaybedemeyiz. Yani senin yüzünden benim 24 saat perdem açılmamıştı sözü çok hassastır.
Ahirette söylenirse bu sana.
Denecek hocam. Hiç kimse enayi değil, ahirette kaçırmaz bu fırsatı. İyi bir şey çünkü. Sen keyfine göre
senin
para kazanmış.
Namazını alacak. Orucunu ne? Alacak.
Ya ben kâr edeyim de sen ne verirsen ver diyecek.
Evet.
Zaten
evet,
sen vermeyeceksin, o almayacak. ikimizi yaratan Allah verecek.
Evet, evet.
Terazi Allah'ın terazi. Elinde.
Ya.
Alıp koymak Allah'ın elinde o gün. Dolayısıyla adama kaş göz işareti yapıp kandırmak mümkün değil.
Evet hocam. Evet.
Bu sebeple kul hakkı endişesini abdestsiz namaz kılmak kadar büyük bir endişe olarak taşıyacağız.
Evet.
Çocuklarımızı öğreteceğiz. Vakıflarımızda program yapacağız.
Çok güzel.
İslam'ı tanıtmak kadar İslam'ın özü diye de bir derdimiz olacak. İslam'ın özü de budur.
Evet. Mesele bu hocam. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, böyle su gibi akan bir program oldu. İslam'dan hayata ölçüler. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla konuştuk. Bendeniz Ahmet Taş getiren. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın efendim.
İslam'dan Hayata Ölçüler programında Ahmet Taş getiren ve Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.